Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Azar 1400, Hicri Kameri 11 Cemadüllevvel 1443 ve Miladi Takvimle 16 Aralık 2021 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin su ve baraj politikası konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Macaristan Dışişleri Bakanı kabul etti. Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemal Bendi, ajans kameraları titiz incelemelerin ardından monte edilecek dedi. İran ile Türkiye yetkilileri ortak su kaynaklarını ele aldılar. İran ve Umman Deniz Kuvvetleri Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi. Türkiye'de birçok bankanın mobil uygulamasına erişilemiyor. İstanbul'da da eş operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şimdi haberler.
Tahran'da bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Reis'i görüşmede iki ülke arasında ortak komisyonun kurulmasının siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını işaretle, iki ülke münasebetlerinin kabul edilir düzeyde olmadığını, ikili işbirliğiyle ilişkilerin kabul edilir seviyeye çıkarılabileceğini vurguladı. Doğu Avrupa ülkelerinin İran ile münasebetlerini tarihi ve önemli niteleyen Cumhurbaşkanı Reis'i, Doğu Avrupa ülkelerinin bağımsız hareket etmesi halinde siyasi ve ekonomik olarak kazançlı çıkacaklarını vurguladı. Afgan göçmenlerin Avrupa ülkelerine göçü hakkında ise Reis'i, İran'ın yaklaşık 4 milyon Afgan göçmeni ağırlayıp yardım etmesine rağmen birçok vaatte bulunan batılı ülkelerin göçmenlere yardım için sözlerini tutmadıklarını ifade etti. Reis'i Afgan göçmenlere yardımı insani ve İslami bir görev olarak niteleyerek İran'da kalan veya İran'dan geçen Afgan göçmenleri desteklediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Afganistan'ın bağımsız bir yönetim tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı, İran ile Macaristan'ın terörizm, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele işbirliğinin bölge ve dünya güvenliğinin lehine olduğuna dikkat çekti. Reis'i sözlerinin devamında batılı ülkelerin meselelere karşı çifte yaklaşımını eleştirdi. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı da görüşmede Batı ve NATO'nun Afganistan meselesi hakkında ikiyüzlü davrandıklarına inandıklarını işaretle, gelinen aşamada Afgan göçmenlerin büyük göç dalgasından endişe duyduklarını ifade etti. Macar yetkili Tahran ile Budapeşte arasında ilişkilerin iyileşmesi için çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.
İran ve Macaristan Dışişleri Bakanları bugün Tahran'da bir araya geldiler. Görüşmede iki bakan, ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Macar mevkidaşı ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Emir Abdullahian bugün Tahran'da Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, bugün İran Ekonomi Bakanı ve Macaristan Dışişleri Bakanı katılımıyla Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun düzenlendiğini ifade etti. Emir Abdullahian, Macaristan ile imzalanan anlaşma uyarınca yarından itibaren bu ülke vizelerinde İran yapımı aşılarının geçerli olacağını vurguladı. Bakan Emir Abdullahian, Macar mevkidaşı ile Afganistan konusunu ele aldıklarına temasla Macaristan'ın Afganistan halkına yardımlarda bulunduğunu, ayrıca Macar Dışişleri Bakanı'nın İran'daki 4 milyon Afgan'ın aşılanması için kendisiyle aşı paketini getirdiğini kaydetti. İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahian ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto'da Afgan gelişmelerine işaretle maalesef gelen haberler Afganistan'dan İran'a yeni bir göç dalgasına işaret ediyor. Bu durumda Avrupa'nın çıkarı daha fazla göçün önüne geçmek. Bu eylemi engelleyemiyorsak bu dalganın Avrupa'ya girmesini engellemeliyiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda etkin bir rolü var diye konuştu. İran İslam Cumhuriyeti'nin 2021 yılına kadar yaklaşık 3,5 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığına değinen Siyarto, Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre bu sayı 300 bin kişi daha eklendi. Eğer bu dalga Avrupa yakasına geçmeye çalışırsa büyük bir güvenlik ve epidemiolojik risk oluşturacaktır. Afgan göçmenlere 100 bin doz Sinopharm aşısı getirdim diye açıkladı. Viyana görüşmelerine de atıfta bulunan Macar yetkili, Macaristan'da nükleer anlaşmayı canlandırmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Biz kesin bir anlaşmaya varabilirsek dünya güvenli bir yer olacak. Ama Macaristan nükleer anlaşma yeniden canlanmazsa bile yaptırım uygulamayan ülkelerden İran ile maksimum işbirliği yapmalarını istiyor diye belirtti. Siyarto iki ülkenin aşı tedarik üretiminde işbirliğine de değinerek iki ülkenin dönüşümlü olarak birbirlerinin aşı sertifikalarını kabul etmesi gerekiyordu. Ancak bu anlaşma yarından itibaren geçerli olacak. Bu da her iki ülkeden insanların seyahat etmesini mümkün kılacaktır diye ekledi.
Müzakerelere yakın bir kaynak Viyana'daki görüşmeler hakkında son durum ile ilgili yaptığı açıklamada sürecin yavaş olduğunu ancak devam ettiğini belirtti. İran ile 4+1 grubu arasındaki görüşmelere yakın bir kaynak bugün Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Avrupalı tarafların sonunda İran'ın sunduğu öneri paketlerinin ele alınmasını kabul etmedikten sonra sonunda 3. metnin esas alınmasını kabul ettiğini söyledi. Aynı kaynak yeni metnin önceki 6 tur görüşmelerin sonucu hazırlanan ilk metin ve İran'ın önerileri temelinde hazırlandığını belirterek 3. metin üzerinde görüşmelerin devam ettiğini, hali hazırda belirlenen 5 çalışma grubundan 4 çalışma grubunun faaliyet yaptığını ve uzmanlar arasında görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Kaynak ayrıca görüşme sürecinin yavaş olmasına rağmen devam ettiğini, hem Avrupalılar ve hem Amerika'nın genel olarak müzakere ortamında göreceli olarak uygun etkileşim içinde olduğunu ifade etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemal Vendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kameralarının teknik, güvenlik ve yargı incelemelerinin titizlikle yapılmasının ardından Kereç Tesisat Tesisine yeniden monte edileceğini vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami basın mensuplarına yaptığı açıklamada uluslararası atom enerjisiyle müzakereler ve bu müzakerelerin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda uluslararası atom enerjisi ajansıyla müzakere diye bir şeyimiz yok. Ajansıyla görüşmeler mevcut prosedürlerin yanı sıra mevcut standartlar ve düzenlemelere dayalı olarak yapılmaktadır dedi. Muhammed İslami Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin son Tahran ziyaretinde Kereç tesisi konusuna ilişkin 4 konu kalmıştı. Ortak eylem ve ajansın gözetim programlarının devam etmesi konusunda ortak bir anlaşmaya varmamız için bu görüşmeleri sürdürmemiz gerekiyordu ifadesini kullandı. İslami terör olayına ilişkin davadaki soruşturmanın tamamlanması ve bu olayla etkili olan unsurların belirlenmesi için yeni bir kamera getirmelerine ve güvenlik ve adli yetkililerimizin huzurunda teknik soruların cevaplandırılmasına karar verildi ifadelerinde bulundu. İslami bu konunun incelenmesinden sonra geçmişte Kereç tesisinde bulunan kameraların yeniden kurulmasına karar verildiğini söyledi. İslami, İran'ın düşmanları ve Siyonist rejim düzenli olarak psikolojik operasyonlar ve yalanlarla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın faaliyetlerinden haberdar olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Ancak yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan Viyana görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması için düşmanların eline bir bahane vermek istemiyoruz diye kaydetti.
İran Enerji Bakan Yardımcısı Muhammed Cevan Bahti ile Türkiye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı bir araya geldi. Görüşmede İran Enerji Bakan Yardımcısı Cevan Baht, ortak su kaynaklarının kullanılmasının dikkate alınması ve İran'ın Aras Nehri'ndeki su hakkının gözetilmesine vurgu yaptı. Cevan Baht, iki ülke devlet ve milletinin eskiye dayanan dostlukları ve iyi komşuluk ilişkilerini işaret edip, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan ve Erdebil vilayetlerindeki su sıkıntısına dikkat çekerek, ortak su kaynaklarının kullanılmasının dikkate alınması ve İran'ın Aras Nehri'ndeki su hakkına saygı gösterilmesine vurgu yaptı. İran ve komşular arasında su alanında imzalanan anlaşmalar ve Türkiye Karasu ve Sarı Su nehirlerinin su kaynaklarının kullanılmasına ilişkin işbirliğinin geçmişine dikkat çeken yetkili, iki ülke arasında Aras Nehri için ortak çalışma grubu ve teknik komitesinin kurulmasını ve iki ülke arasında su ile ilgili ikili oturumların düzenli şekilde sürmesini istedi. Türkiye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da görüşmede iki ülkenin su alanındaki işbirliğini memnuniyetle karşıladı.
İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Deniz Kuvvetleri Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi. İran İslam Cumhuriyeti ile Umman arasında yapılan anlaşmalar uyarınca İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Umman Deniz Kuvvetleri arasında 9. ortak tatbikat Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, devrim muhafızları, güvenlik güçleri, limanlar ve gemicilik kurumu ve Umman Denizi Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat, iki ülkenin Ortak Dostluk Askeri Komitesi Başkanlığı'nın denetiminde düzenlendi. Tatbikatta iki ülkenin hava ve deniz araçlarının katılımıyla çeşitli senaryoların provası yapıldı.
İran Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüs salgınından 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre son 24 saat zarfında İran'da 2500 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 358'i hastanede tedavi altına alındı. Ülkede şimdiye kadar koronaya yakalanan vatandaş sayısı 6.165.454 kişiye ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 130.946 kişiye yükselmiştir. İyileşen veya hastanelerden taburcu olan vatandaş sayısı da 5.990.898 kişiye çıktı. Ülkede şimdiye kadar vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı ise 112.273.684 doza yükseldi.
Artı 87 kiloda İran'ı temsil eden milli sporcu Fatıma Yusufi, dünya şampiyonası yarışmalarında toplam 214 kiloyu kaldırarak milli rekoru kırmayı başardı. Artı 87 kiloda bugün rakipleriyle yarışan Fatıma Yusufi, B grubunda ilk hakkında koparmada 85 kiloyu ve ikinci hakkında da 89 kiloyu ve üçüncü hakkında da 93 kiloyu kaldırdı. Yusufi silkmede ilk hakkında 115 kiloyu, ikinci hakkında 121 kiloyu ve üçüncü hakkında da 126 kiloyu kaldırabildi. Böylece İranlı bayan halterci toplam 214 kiloyu kaldırarak koparma ve silkme milli rekor kırmayı başardı.
Türkiye'de Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirme kararının ardından döviz kurunun hareketlenmesi ve BDDK'nın bankalara amacına aykırı kredi talimatı sonrası birden çok bankanın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar TEB ve Yapı Kredi dahil birden çok bankaya erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Mobil uygulamalara girmeye çalışan kullanıcılar işlemlerimizi şu anda gerçekleştiremiyoruz ve teknik aksaklıklar yaşıyoruz benzeri uyarılarla karşılaştı. Bankalardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin en alt 4.250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi ve işveren temsilcileri ile yeni asgari ücrete ilişkin basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, bir sonraki yılın asgari ücretin her yılın Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın nezaretinde çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlendiğini hatırlattı. Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihai karar aşamasına gelindiğini ifade eden Erdoğan, komisyonun asgari ücretin 4.000 liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na görüş bildirdiğini aktardı. Kimsenin işveren ve çalışan işçi üzerinde herhangi bir spekülasyona girmemesi, istismarını yapmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları da ihmal etmediklerinin altını çizdi. Asgari ücret tespit komisyonunda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5.004 lira, net 4.253 lira 40 kuruş oldu. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu asgari ücretin net 4.253 lira olmasını değerlendirdi. Rakamı yadırgamadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birlikte beraber sakinlikle seçime gidilecek, oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulunurken buradaki insanlara hitap ederek ülkenin ekonomik durumu ve AK Parti yönetiminin politikalarını sert şekilde eleştirdi. Türkiye'de düzeni harami düzen diyen Akşener esnafa şöyle hitap etti. Sandıkta o helal oylarınızla ve demokrasiyle bu harami düzeni siz değiştireceksiniz.
Yunanistan, Batı Traklı iki Türk'ü Türkiye'ye casusluk suçlamasıyla mahkum etti. Ankara ise bu kararı kınadı. Rodos'taki 12 Adalar Karma Gemili Jüri Halk Mahkemesi, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu'nda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sabahattin Bayram ve Rodos ile Meis arasında sefer yapan gemilerde aşçılık yapan Mehmet Nizamettin'i casusluk suçlamasıyla mahkum etti. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rodos Mahkemesi'nin başkonsoloslukta sözleşmeli sekreter olarak çalışan Bayram ile ilgili verdiği karar kınandı. Rodos Mahkemesi 36 yaşındaki Bayram için 5 yıl, 53 yaşındaki Nizamettin için 4 yıl hapis cezası verdi. Karar oy birliğiyle alınırken mahkum olan iki kişinin Yunan devleti aleyhinde casusluk yaptığı ileri sürüldü. Yunanistan geçen yıl sonu Rodos Adası'nda Batı Trakya Türk kökenli Bayram ve Nizamettin'i Türkiye adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklamıştı. Rodos ile Meis arkasındaki adalar arasında sefer yapan gemilerde çalışan Nizamettin'in Yunan donanmasının bölgedeki faaliyetleri ilgili Ankara'ya bilgi aktardığı öne sürüldü.
İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 13 yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DAEŞ ile iltisaklı oldukları, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, eleman temini, maddi kaynak ve lojistik arayış içerisinde oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda sabah saatlerinde 9 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenlendi.
Irak haber kaynakları, Amerika'ya ait bir lojistik malzeme taşıyan askeri konvoyun Divani velayetinde hedef alındığını duyurdu. Amerikan askeri konvoyu bugün Bağdat'ın güneyinde yer alan Livaniye vilayetinde saldırıya uğradı. Saldırıyı kimse üstlenmedi. Son aylarda Amerikan askeri konvoyların Irak'ta defalarca saldırı düzenlenmiştir. Bu bağlamda Zigar ve Anbar vilayetlerinde defalarca Amerikan askeri konvoylarına bombalı saldırı gerçekleşti.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın üst düzey üyelerinden Halil Heyye, Siyonist rejimin esir takası dosyasında ciddi olmadığını belirtti. Hamas yetkilisi Heyye, bu hareket ile işgal rejimi arasında esir takasını işaretle, Hamas'ın esirlerin özgürlüğüne kavuşması için elinden geleni yapacağını, çünkü esirlerin özgürleşme meselesinin Hamas'ın esas önceliklerinden sayıldığını kaydetti. Daha önce de Hamas'ın üyelerinden Hassam Bedran, Hamas'ın esir takası için elinde kozları bulunduğunu söylemişti. Bağdat Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri gözaltına aldılar.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Brüksel'de Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı zirvesine katılmanın yanı sıra NATO'yu ziyaret etti. Ortak basın toplantısında Stoltenberg, yeni NATO konseptinin Ukrayna'nın üyelik hakkını teyit edeceğini söylerken, Zelenski, Karadeniz'de ortak tatbikat sayısını artırmak için müzakere süreci başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Brüksel'de Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin 6. Doğu Ortaklığı zirvesine katılarak Moskova'ya derhal ağır yaptırım kararları çıkmasını talep etmesinin ardından Brüksel'de NATO karargahını ziyaret etti. Zelenski ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.
Ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Mağrib'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait bir Amerikan casus İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran'ın İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, 42. Fars Körfez İşbirliği Konseyi tekrardan ibaret tutum başlığı altında. "42. Fars Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi 14 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldı. Zirve ile ilgili birkaç konu dikkat çekiyor. Birincisi, Umman, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin Riyad Zirvesi'ne katılmamasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri hükümranlığı yıllardan beri kamuoyu önünde görülmediği ve uygulamada Muhammed bin Zayed'in ülkeyi yönettiği nedeni ve Umman ve Kuveyt liderlerinin 42. Fars Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin asıl kayıpları olduğu söylenebilir. Bundan önce Katarlı yetkililer, örneğin eski başbakan Hamd bin Cas'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin pratikte dağılmış bir kuruma dönüştüğünü söylemişti. Gerçi Katar emiri Şeyh Tamim Riyad zirvesine katıldı, fakat görünürde Doha için bu Arap Konseyi üye olup olmamanın pek de önemli olmadığı görülüyor. Bu bakış açısı ve de iki liderin zirveye katılmaması, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin uygulamada tüm üyeler için aynı özellik ve işleve sahip olmadığı, hatta bir nevi bazı üyeler için özelliğini tamamen yitirdiğini gösteriyor. İkincisi, Suudi Veliahtı Muhammed bin Salman ve Riyad hükümeti Fars Körfezi İşbirliği Konseyi zirvesinin düzenlenmesine ihtiyaçları vardı. Fakat geçen gün yapılan zirvenin Arabistan ve Veliahtı'nın hedeflerini, özellikle de iki liderin katılmaması yüzünden sağlayamadığı görülüyor. Arabistan Veliahtı Muhammed bin Salman, Fars Körfez İşbirliği Konseyi tüm üye ülkelerin liderlerinin katılımı ile zirveyi düzenlemekle Riyad'ın konseyde bir nevi Arap dünyasındaki konumunu herkesin gözleri önüne sermeye çalıştı. Böylece kendisinin de bu sayede etkinliğini ve itibarını yükselterek krallık koltuğuna hareket etmeye başlamak istedi.
Buna esasen Bin Salman zirve öncesi diğer 5 ülkenin başkentlerine giderek üyelerin yetkililerini Riyad zirvesine davet etti. Fakat alınan haberler ve yapılan yorumlar zirve ortamının genç veliahtın beklentilerini karşılamamıştır. Üçüncüsü, önceki gün düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi oturumu üye ülkelerin Katar ile barışmasının ardından yapılan ilk oturum olmasıydı. Bu yüzden üyelerin eskiye nazaran yeni ve daha uygun bir siyaset izlemeleri bekleniyordu. Örneğin Yemen Savaşı veya Filistin meselesi ile herhangi bir karar alınmadı ve böylece üye ülkelerin sorunları yumağından bir düğüm bile açılmadı. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin zirvesinde görülen ise İran ile ilgili tekrardan ibaret olan iddialar ve siyasi ve güvenlik bütünlüğün gösterişiydi. Haziran 2017 toplantısı Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri arasında İran konusunda tek ve birleşik bir tutum olmadığını gösterdi. Siyasi ve güvenlik dayanışmada bazen gizli bazen açık olan birçok ihtilafın yaşanması ile zaten bir anlam ifade etmiyor. Bu ihtilaflar özellikle Bahreyn konusunda görüldü. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt 2011 yılında Bahreyn'e askeri çıkarma yaparken Umman ve Katar saldırıya katılmadılar. Şimdi Katar ve Bahreyn arasında pek de dostane ilişkiler yaşanmıyor. Bu yüzden böyle bir durumda siyasi ve güvenlik birliktelik daha çok bir slogana benziyor. Günümüzde Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bir yandan Arabistan'ın kendi itibar ve siyasi ağırlığını göstermek için bir araca dönüştüğü ve diğer yandan da Katar, Umman ve Kuveyt gibi üyeler için herhangi bir çıkar sağlamayan bir protokol kurumuna dönüştüğü anlaşılıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Brüksel görüşmeleri, Bakü ve Erivan liderlerinin anlaşmaları etrafında. Bakü ve Erivan liderleri arasında birkaç tur müzakerelere rağmen görünüşe göre Bakü hükümeti Zengezur koridorunun kontrolüyle ilgili kendi tutumlarını hala direttiği görülüyor. Fakat Moskova'nın arabuluculuğu ile Soçi'de Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri arasında imzalanan barış anlaşması, ayrıca Brüksel'de varılan anlaşmalarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kastettiği koridor hakkında hiçbir söz edilmemiştir. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son aylarda Bakü'nün Ermenistan topraklarında bir iletişim koridoru edinme talebini yerine getirmiştir. Çabalarını eleştirerek kendi Facebook sayfasına şöyle yazdı. Azerbaycan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı'nın Laçin koridorunu bölgede iletişim altyapılarının açılmasıyla uyumlu hale getirme çabaları yersizdir. Zira bugüne kadarki müzakerelerde ve de yayınlanan bildirilerde bu konu gündem olmamış ve bu mesele Ermenistan için kabul edilemezdir. İlham Aliyev ise Brüksel'de bir muhabirin Zengezur koridoru hakkında sorusuna karşılık şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın Karabağ'a bağlanması için Laçin koridorunu bu ülkenin inisiyatifine verdiği gibi Erivan da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan'a bağlanması için Zengezur koridorunu Bakü'ye sağlamalıdır. Bu bağlamda Azerbaycan meseleleri uzmanı Tatvik Hayrapetyan yaptığı açıklamada şöyle diyor. Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'ı marjinal meselelerle meşgul etmekle özel hedefler peşindedirler. Her iki ülke Karabağ sorununu kendi önerilerine göre çözmek istiyorlar. Halbuki her iki ülke şimdiye kadar pratikte kendi isteklerini asla gizlemediler.
Her halükarda Karabağ barış müzakerelerinin bir başka turu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel önerisiyle 14 Aralık tarihinde Brüksel'de düzenlendi. Müzakere her iki tarafın Karabağ Savaşı esirlerinin tümünün serbest bırakılması, demir yolları da dahil olmak üzere ulaşım yollarının uluslararası gümrük ve sınır illerinde ilkelerine uygun olarak yeniden açılması, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın egemenliğine ve karşılıklı çıkar ilkesine dayalı saygının vurgulanması ile sona erdi. Brüksel toplantısında Ermenistan'ın bir sınır demiryolu ile İran ve Rusya'ya bağlanmasına da karar verildi. Ayrıca söz konusu müzakerelerde bölgede gerginliklerin azaltılması hedefiyle belirli girişimlerin yapılması, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında karşılıklı güvene dayalı bir ortamın yaratılması ve iki ülke arasındaki sınır işaretleme planının uygulanmasına vurgu yapıldı. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın denetiminde yapılan müzakerelerde iki ülke arasındaki sınırları belirlemek için bir teknik grup oluşturmasının yanı sıra Erivan'da Nehçivan'a demiryolu hatlarını birbirine bağlayacak bir demiryolu inşa edilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları söylenmelidir. Ayrıca Ermenistan topraklarında yapılacak demiryolu hattında da gümrük ve kontrol noktalarının kurulmasına karar verildi. Bu bağlamda Avrupa Birliği de Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınırın çizilmesi konusunda teknik istişarelerde bulunmaya hazır olduğunu duyurdu. Daha önce Rus hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın geçmişten kalan sınırlarının belirleneceğini ve işaretleneceğini vurgulamıştı. Aslında Brüksel anlaşması ile ilgili olarak bir gerçeği unutmamak gerekiyor. Aliyev'in son aylarda bölge ve Azerbaycan Cumhuriyeti kamuoyunu saptırmak için marjinal konuları gündeme getirdiğini unutmamak gerekiyor. Aliyev, Ermenistan topraklarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan ve oradan da Türkiye'ye bağlanan ve kendi tabiriyle Türk geçidini açmak için büyük yaygaralar koparttı. Fakat Brüksel bildirisinde Zengezur veya Türk geçidi hakkında tek bir söz bile edilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın tüm bu eylemleri kendisinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yönetim organının ülkesinin kamuoyunu aldatmak için büyük çaba sarf ettiğini yansıtmaktadır. Dağlık Karabağ barış süreci her zamanki gibi ilerlerken ve varılan anlaşmalar Bakü ve Erivan'ın barış görüşmelerini eşit şartlarda devam edeceklerini gösterirken, Türkiye'ye bağlı medya kuruluşları Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki politikalarını aktarmaya çalışmak için haber üretmeye ve marjinal haberler yaymaya devam ediyor. Fakat bu tür haberlerin Azerbaycan Cumhuriyeti ve bölge kamuoyunu aldatmaktan başka bir mesajı olmadığı açıktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Türkiye'nin barış politikası ile ilgili sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Dünkü sohbetimizde siyasi yetkililer tarafından baraj yapımı ile ilgili alınan kararları mevcut şartlarda değerlendirmeye çalışmıştık. Özellikle iklim değişikliği meselesi eşiğinde böyle inşaatların gerçekleşmesi bölgemiz için, Türkiye için nasıl bir zarar beraberinde getirecektir sorusuna yanıt aramaya çalışmıştık. Bugün de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar'la. Efendim, şimdi bildiğiniz gibi bu mesele bölgede özellikle Türkiye'nin komşular için büyük bir kaygı oluşturmuştur. Şimdi mesela Irak'la ilgili, Suriye ile ilgili ciddi aslında kaygılar var gündemde. Gelecekte bunların su temini bakımından sorun yaşayacakları kesin kimi uzmanlar.
uzmanlara göre. Şimdi bu aslında Türkiye'nin dış politikasında yeni bir uçurum noktası olabilir mi? Yani su yüzünden komşu ülkelere böyle bir saldırıda bulunmayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
Yani o dediğimiz gibi o tartışma hassasiyet devam ediyor biliyorsunuz. Lozan'la birlikte Türkiye ile Suriye-Irak arasında ciddi bir su anlaşması var. Ve bu su anlaşmasının zaman zaman ciddi bir şekilde aksadığı ve bunu tartışmalara da neden olduğu. En son işte Irak ile Türkiye arasında yapılan toplantıda da gündeme geldi ve Türkiye tekrardan bu pozisyonu gözden getirebileceğini söylendi. Keza Suriye bölgesinde işte Tel Abyad bölgesinde o diğer Hakkari bölgesinden de su verme olayı konusunda da çünkü ciddi problemler yaşanıyor. Tabii ki Suriye meselesi şu anda belli bir kaos durumu yaşadığından dolayı Türkiye ile ikili devlet ilişkileri arasında belki çok fazla gündeme gelmiyor olabilir. Fakat Irak'la bu sorun çok gergin bir döneme geldi. Fakat ama Türkiye şöyle bir durumu da yapıyorsa bu su meselesiyle bir pazarlık haline de getirebiliyor. İşte ilk baktığımızda bazı operasyonel durumlar falan var Irak'ın içerisinde falan. Doğal olarak bu pazarlığın da biraz su meselesi üzerinden yürütüldü ve tavizlerin de su meselesi üzerinden verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Şimdi bu yarın öbür gün Irak biraz daha kendi içerisinde de kaosu bitirdiğinde bu su meselesindeki mevcut Lozan anlaşmasıyla birlikte bunun hakkı olduğunu ve hak talebinde daha doğru ve yeterlik oranıyla ilgili talepte bulunacağını ve bunun da bir gerginliğe yol açabileceğini gösteriyor bize. Açıkçası bunu biz de analiz ettiğimizde buradaki bazı çevrelerle daha alanın uzmanlarıyla ilgili konuştuğumuzda onlar da bu durumunun ileriki süreçte ciddi bir gerginlik yaratabileceğini ve bu durumunun Birleşmiş Milletler'e kadar taşınabileceğini olası öngörüyorlar. Ki bu tehlike umarım çok daha farklı bir şeye dönüşmez, daha farklı bir gerginliğe dönüşmez. Çünkü yani bu kadar barajlar ve bu kadar barajların yapılması ve bu barajlar aynı zamanda su talep edecekler. Doğal olarak işte anlaşma içerisinde bulunan Fırat Nehri hattındaki suların oraya aktarılması söz konusu. Ama şu anda gerçekleşmemiş tabii o. Yani öyle gerginliğin bir boyutu falan yok. Zaman zaman bu su kısıtlaması yaşanıyor. Fakat öyle çok temel bir gerginlik meselesi haline gelmemiş. Fakat bu ileriki süreçlerde sizin de dediğiniz gibi eğer bu barajlar daha da fazlalaşırsa ya da kuraklık gittikçe daha da çoğalırsa o nehirlerden aktarılacak su daha çok Irak'a gidilebilecek su ya da Suriye'ye gidilebilecek suyun önü kesilebilir. Ve bu da dediğimiz gibi Hatta çok büyük bir savaş aşamasına kadar gelebilecek bir bir taleptir insanların temel ya da devletlerin temel ihtiyaçları olarak görünüyor.
Tahran Radyosu.
Son soru olarak Sayın İhsan Bey, şimdi Türkiye'nin içinde yapılan barajlarla da ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani bunların bazılarında sorun yaşandığı haberlerini de duyuyoruz gündemde. Örneğin mesela Melen Barajı'nda derin çatlakların oluştuğu haberini duyduk ve bunun da yaklaşık 623 milyon lira hasarının maliyeti olarak belirlenmiştir. Hani Türkiye'de ekonomik kriz falan yaşanıyor, bunları biliyoruz. Şimdi bunları yani nasıl yapmışlar ki böyle mesela Melen Barajı gibi bir barajda böyle çatlakların meydana gelmesi çok göze çarpıyor.
Ya tabii ki o bir mimari durum. Yani bu tür şeyler falan, fakat ben şu tarafından bakabilirim. Yani şunu analiz edebilirim. Yani o çatlama meselesi şu bu falan meydana gelebilir. Yani bu normal, karşılaması gerekiyor. Ama sizin de dediğiniz gibi yani bunun bütün faturası kime yansıyacak? Şimdi doğal olarak Türkiye şu anda çok derin bir ekonomik olarak kriz yaşanıyor. Yani dolar gittikçe yükseliyor. Fakat öbür taraftan işte TÜİK falan ve benzeri Türkiye'deki mevcut durumlar falan daha çok işte krizin aslında olmadığı söyleniyor. Fakat halk olarak bu kriz çok korkunç bir şekilde yaşanıyor. Çünkü bir kere dövizin önüne geçilemiyor. Yani şimdi bu krizde aynı zamanda şeye yansıyor, aynı zamanda vergilendirmeye yansıyor. Yani halkın cebinden çıkarmakla ilgili bir mevcut. Yani yarın öbür gün bu Melen Barajı, Melen Barajı'nın dışında olabilecek bütün harcamalar, yani eğer karşılığı olmasa daha çok vergi ve zamlarla ilgili bir durumda halkın cebinden çıkmaya başlayacak ki halk hakikaten çok şu anda sıkıntı yaşıyor. Yani şu anda tabii programı uzatmamak adına fiyat listesini söylemek istemiyorum. Kendim de bile bakkala gittiğimde 3 ay önce aldığım bir sütün işte 4 liralık TL karşılığı bugün 15 lira olmuş. Yani bunlar korkunç bir durum. Yani bunlar hepsi mevcut. Yani hepimizin cebine çok ciddi bir yansıyor. Zaten az önce de sizin bahsettiniz, bu tür daha iyi bir krizi iyi bir şekilde yönetmemekten ya da işte çok faydasız bir takım yatırımlara girmekle ilgili ve bunlar hepsi halkın cebine yansıyor. Vergi olarak yansıyor, zam olarak yansıyor. Yani bu ne demek oluyor? Bu da krizin, ekonomik krizin daha derinleşmesiyle ilgili bir durumun mevcut olduğunu ve bunlar hepsi. Çünkü Türkiye bunun parasını nereden çıkaracak? İşte birkaç tane bazı ülkelerle birkaç tane mevcut yatırımlar ya da iş birliği falan oluşturmaya çalıştı. Fakat bunlar çok uzun vadeli. Bunların geri dönüşü de ne olur? Türkiye'deki mevcut krizi düzeltir mi düzeltmez mi? Yani imkansız. Ama dediğimiz gibi yani burada çok uzun yatırımlar ve akabinden de zoraki gelebilecek işte Melen Barajı'nın yeniden tazminatının yapılması ve diğer yerlerin yeniden yapılandırmasıyla ilgili falan, dediğim gibi bu krizi daha da derinleştirir. Mevcut durumda da halkın cebinden çıkıyor. Vergilendirme daha fazla olacak. İşte zamlar daha fazla olacak. Açıkçası şu anda Türkiye'de çok fazla kendi önünü göremiyor. Yani ya da X onun dışında ya da tam olarak halk olarak tam olarak nereye varılacağız falan kimse kestiremiyor. Yani bunun bir ölçütü şu anda yok. Bu da ciddi bir tedirginlik yaratıyor.
Doğrudur. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'nin baraj politikalarıyla ilgili sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık bugünkü yayınımızda. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İran'ın yılın ilk 8 ayında çelik ihracatında %22 büyüme yaşaması, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde İran'ın Özbekistan'ın Çabahar liman kapasitesini kullanma yaklaşımını memnuniyetle karşılamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yol ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Ali Ekber Sefai, İran İslam Cumhuriyeti'nin Özbekistan hükümetinin Çabahar Şehit Beheşti Limanı'nda ticaret ve yatırım geliştirme yaklaşımının memnuniyetle karşıladığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, Hindistan ve Özbekistan'ın ikinci üçlü toplantısında konuşan Sefai, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası komşu ülkelerle kapsamlı işbirliği geliştirmektir. Özbekistan'ın Çabahar Anlaşması'na katılmasıyla birlikte yakın gelecekte Hindistan, İran ve Özbekistan arasındaki geçiş güzergahının kolaylaşacağını göreceğiz dedi. Son birkaç yılda Çabahar Anlaşması'nın uygulanmasıyla Şehit Beheşti Limanı'ndaki liman trafiğinin önemli ölçüde arttığını dile getiren Sefai, Hindistan, İran, Afganistan ve Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkelerinin tam işbirliğiyle Çabahar Limanı'nın faaliyeti eskisinden daha fazla olacak diye konuştu. Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakan Yardımcısı Sanji Branjan da İran, Hindistan ve Afganistan arasındaki Çabahar Anlaşması, Afganistan'ın açık sulara erişiminin ve İran'daki Çabahar Limanı'nı geliştirmesinin bir yoluydu. Çabahar Limanı son yıllarda bölgede bir geçiş merkezi haline geldi ve Hindistan'ı Orta Asya ülkelerine bağlamak için daha ekonomik ve istikrarlı bir rota oluşturdu. Diğer Orta Asya ülkelerinin Çabahar'a erişebilmesi için, Özbekistan'ın malların taşınması için Çabahar'a bağlanmasına izin veren bir mekanizma oluşturmamız gerekiyor diye belirtti. Özbekistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Abdulsamed Muminov da Hindistan, İran ve Özbekistan'ın pek çok ortak tarihi ve kültürel geçmişi var ve üç ülke arasındaki ticaret eskiden beri devam ede gelmiştir. Özbekistan ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi son bir yılda önemli ölçüde arttı. Çabahar Limanı'nın bölge ülkeleri arasındaki ulaşım ve lojistiği kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Bir Özbek heyeti yakın gelecekte Çabahar Limanı'nı ziyaret edecektir, dedi.
İsrail gazetesinde Gazze'de Kudüs kalkanı tatbikatı düzenlenmesi, Yemen ordusu ve halk güçlerinin mütecaviz Suudi Savaş İttifakı'na ağır darbe vurması gibi haberlere yer verilirken, Cam-ı Cem gazetesinde Avrupa'nın İran'a karşı baskı politikası uyguladığına dair El Meyadin'den naklan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
El Meyadin haber kanalı, Avrupa ülkeleri İran'ın nükleer programında kaydedilen ilerlemeler yüzünden Tahran'a karşı azami baskı politikasını izlemeye başladığını belirtti. Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerin hakkında bir rapor yayımlayan El Meyadin, Avrupalı tarafların tutumu müzakere süreci üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını belirtti. El Meyadin bunun sebebini bu ülkelerin İran'ın nükleer programında kaydedilen ilerleme yüzünden Tahran'a karşı azami baskı politikasını izlemeye başlamasına bağladı. El Meyadin ayrıca Amerika yönetimi de Viyana müzakerelerini paralel olarak İran'a karşı yaptırım politikasından el çekmediğini kaydetti.
Hemşehri gazetesinde Pastokovak aşısının %93 koruma sağladığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Pasteur Enstitüsü Başkan Yardımcısı Delaram Durud, ürettikleri Pastokovak aşısı 3 dozda %93 kadar koruma sağladığını açıkladı. Geliştirdikleri aşı hakkında açıklama yapan Durud, Pastokovak aşısı dünyada 3. dozu Pastokovak Plus adını taşıyan ve çocuklara uygulanabilecek en tehlikesiz tek aşı olduğunu belirtti. Durud, eğer ülkede seneye vatandaşlara 3 doz aşı uygulanacak olursa en az 250 milyon doz aşı stoklanmış olması gerektiğini kaydetti. Durud ayrıca İran'da aşı üreten 12 merkez el ele verdiği takdirde ülkenin seneye ihtiyacı olan bu 250 milyon dozu üretebileceklerini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınızı uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli dizi sohbetimizin 15. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde iki İranlı bilgi tabanlı şirketi sizlere tanıtmak istiyoruz.
Hali hazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerini faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri. Sohbetimizin devamında Bod Negar İranyan, İran Hologram ve Kerman Endüstriyel Hizmetler Şirketi ile ilgili konuşacağız sizlere.
Bod Negar İranyan, İran Hologram şirketi 2008 yılında yerli ihtiyaçlara cevaben küresel standartlara uygun şekilde hologram sanayisine dahil oldu. Bu şirket hali hazırda 13 yıllık üretim geçmişiyle yerli bir üretici olarak geniş yelpazede hologram ürünleri üretmekte ve nihai ürün ithalatını gereksiz kılmaktadır.
Bu şirket dünyanın güncel bilgisinden yararlanarak hologram alanındaki endüstriyel gelişmelere ayak uydurarak türlü türlü gizli ölçü güvenlik özelliklerini taşıyan hologram etiketleri üreterek İran'daki müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu etiketler, müşterilerin ihtiyaçları ve zevklerine göre sanat ve endüstrinin harmanlanması ile gelişmiş makineler vasıtasıyla üretilmiştir. Bod Negar İranyan şirketi ayrıca Uluslararası Hologram Üreticileri Birliği, İran Matbaacılık Endüstrisi İhracatçıları Birliği, İran Matbaacılar Birliği üyesi olup ISO 9001-2015 sertifikalıdır. Bu şirket 2017 yılında tip 2 bilgi tabanlı şirket olarak bu alanda faaliyet iznini almıştır.
İran Hologram şirketinin ürünleri arasında etiketler ve folyolar bulunmaktadır. Tabii ki hologramlar sırf endüstri ve güvenlik amacıyla kullanılmıyor. Hologramlar estetik anlamda da birçok yerde kullanılır. Bu şirket hologramları ticarileştirme ve sanayiler ve hizmet sektörlerinin hologram ürünlerini kullanımını genişletmek amacıyla dünya standartlarına uygun olarak ürünlerini üretmek ve ekonomik fiyatlar ile ürünlerini satmak istiyor. Alarmlı hologramlar, şeffaf hologram etiketleri, PVC kart hologramı, renkli hologram etiketleri, ürün ambalajında kullanılan hologram şeridi, ultraviyol hologram ve benzeri bu şirketin bazı ürünler arasında yer almaktadır.
Ultraviyole ışığında göze çarpan görülmeyen görüntüler ve metinler UV hologram etiketlerinin önemli özelliklerindendir. Bu özellikler hem özel folyoların hem de etiket üretimi sırasında da eklenebilir. Etiketlerdeki görülmeyen özellikler ise ultraviyole ışıkla görülebilir. Hologramdaki güvenlik seviyesini artırmak için ultraviyole UV ışığı altında görünen gizli öğeleri kullanabilirsiniz. Bu özellik hologramın tüm güvenlik öğelerine sahip olmasının yanı sıra UV ışığı altında bir görüntü veya metin ortaya çıkaracaktır. Bu teknik bir yandan da UV ışığını holograma yansıtabilen bir cihaz gerektiriyor. Bu cihazlarda tasarım sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim böyle bir cihazın da üretimi kendine has malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu özellik belgelerde, kişisel ve seyahat belgelerinde, hatta marka koruma durumlarında kullanılabilir ve yarı gizli güvenlik üyeleri olarak sınıflandırılır.
Folyolar, İran Hologram şirketinin bir başka ürünüdür. Bodnegar İran Yan şirketi çeşitli türlerde hologram etiketler üretmenin yanı sıra çeşitli folyo türlerinin satışı için metalize folyo üretim alanında bazı saygın şirketlerin resmi temsilcisidir. Bu folyolar hologram endüstrisinde, baskı ve ambalaj endüstrisinde ve ametal boru ve kablo endüstrilerinde kullanılmaktadır. Alarmlı hologramlı folyo, sıcak metalize baskı folyosu ve güvenlik özellikli folyolar bu firmanın ürettiği folyo çeşitleridir.
Alarmlı korumalı hologram folyonun özelliği yapıştırıldıktan sonra başka bir yüzeyi aktarılamamaktadır. Etiketin yapıştırılan yüzeyden koparılmaya çalışılması halinde tahribat oluşur. Bu özelliğe sahip olduğu için kullanılan en yaygın hologram türlerinden biridir. Bu hologram mühürlemek için de uygundur. Farklı bozulabilir alt tabakalara sahiptir. Yapıştırıldıktan sonra hologram etiketini ilk yapışkan yüzeyden ayırmaya çalışırsanız film folyo katmanları ayrılır ve tahribat oluşur. Tabi etiketin bir kısmı geçici olarak yüzeyde kalmaya devam eder.
KSK Kerman Endüstriyel Hizmetler Şirketi sohbetimizin devamında faaliyetleriyle ilgili tanışacağımız bir başka İranlı bilgi tabanlı şirketi ele almak istiyoruz.
KSK şirketi 1988 yılında 7 kişilik personel ile kurulmuştur. Bu şirketin ürünü gaz temini ve sıcak ve soğuk su temini için her türlü boru için çeşitli polietilen boru, polipropilen ve PVC ürünleri olmuştur. Ayrıca KSK tarafından üretilen bir takım ekstrüderler kablo sektöründe işletilmektedir. Şirketin mevcutta plastik alanda 30 yılı aşkın deneyime sahip elektronik ve makine mühendisleri ve teknisyenleri de dahil olmak üzere 70'in üzerinde çalışanı bulunmaktadır.
KSK Kerman Endüstriyel Hizmetler Şirketi'nin mühendis ve teknisyenlerinin 30 yıllık tecrübesi, bu şirketi İran'da boru üretim makineleri konusunda danışman şirket ve en iyi hizmet sağlayıcı şirket haline getirmiştir. Böylece makinelerini en saygın Avrupa fabrikalarından satın alan birçok müşteri, yetersiz satış sonrası hizmetler nedeniyle makinelerinin servis ve onarımını bu firmadan talep etmekteler.
Şirketin ilk ekstrüderi boru üretmek üzere Kerman Polietilen şirketine satıldı. Bu ekstrüderin vida çapı 50 mm ve motor gücü 22 kW olup saatte 65 kg çıktı ile halen bu firmada çalışmaktadır. Dünya çapında boru üretim makinelerinin hızlanan gelişimi ile birlikte şirketin mühendisleri de üretim makinelerini güncelleyerek Avrupalı rakipleriyle rekabet etmeye çalışmaktadır. Böylece şirketin makinelerinin çıktısı saatte yaklaşık 1 tona ulaştı. Bu şirket bu alandaki faaliyet ruhsatını 2017 yılında tip 2 bilgi tabanlı üretim şirketi olarak alabilmiştir.
Thank you.
KSK Kerman Endüstriyel Hizmetler Şirketi'nin koekstrüderleri gaz ve su borları üzerinde renkli çizgiler ve şeritler oluşturmak için kullanılan şirketin ürünlerinden biridir. Bu cihazın avantajlarından biri, ekstrüdere istenilen açıda kolayca ayarlanabilen kabiliyetini vermesidir. Bu ürünün avantajı, mafsanlı tabanı ve ayarlanabilir tabanı sayesinde ekstrüderin ve başlığın boyutlarına göre istenilen yüksekliğin ayarlanabilmesidir. Bu cihazı her tip ekstrüder ile kullanmak mümkün. Ayrıca farklı tipte ekstrüderlerle kolayca senkronize çalıştırmak da mümkün.
Şirketin faaliyette bulunduğu 20 yıl boyunca şirketin makinelerinin üretimi birçok değişikliğe uğradı. Ekstrüderlerde DC yerine AC motor kullanılması bu değişikliklerden biridir. Bugün dünyadaki tüm tanınmış endüstriler üreticileri AC kontrollerin önemli ölçüde gelişmesi de AC motorların daha az amortismanı nedeniyle ekstrüderlerinde bu tip motoru kullanıyor. KSK Kerman Endüstriyel Hizmetler Şirketi'nin ekstrüderde AC motor kullanımında ülkede lider olduğu söylenebilir. Ayrıca teknolojinin hızlı ilerlemesi ve makine tesislerine erişim kolaylığı dahil artan müşteri beklentileri ve şirket mühendislerinin kabiliyeti nedeniyle şirket eski panolları bilgisayar panolları ile değiştirmiştir.
Kerman Endüstriyel Hizmetler Şirketi farklı birimlerden oluşmaktadır. Tasarım ve teknik bölümünde boru üretimi alanında 20 yıllık deneyime sahip elektronik ve makina mühendisleri KSK makinalarında en son ve güncel teknolojileri kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu şirketin parça üretim birimi, deneyimli mühendisler ve teknisyenler ve şirketin çeşitli parçalar üretmesini sağlayan çeşitli CNC ve NC makinalarından oluşan bir kombinasyondur. Şirketin diğer bölümleri arasında montaj, kalite kontrol, planlama, servis birimleri bulunmaktadır. Ayrıca Kerman Endüstriyel Hizmetler Şirketi bu şirketin ilkeli yönetim ve organizasyonunu gösteren ISO 9001 sertifikasına sahip olup teknik ilerlemelerle birlikte üretim yönetimi ve müşterilere uygun hizmetler sağlama alanında iyileştirmeler yapmaya çalışmıştır. ISO 9001 sertifikasına da sahiptir. Bu da bu şirketin ilkeli yönetimini ve organizasyonunu göstermektedir. Bu şirket teknik gelişmelere ayak uydurarak üretimin yönetilmesi ve müşterilere iyi hizmetler sunulması alanında önce olmaya çalışmıştır.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 15. bölümüne de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın bölge ekonomisindeki konumu.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli dizi sohbetimizin 8. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde su krizi ve bu krizin sebebiyet verdiği ekonomik sonuçları ele alacağız.
Bilindiği üzere Güneybatı Asya dünyanın kurak kuşağında yer alır ve yağışın az olduğu kurak ve yarı kurak bir iklime sahiptir. Çeşitli insan ihtiyaçlarındaki değişiklikler ve artan nüfus ve su ihtiyacının beraberinde artması, kentsel, tarımsal ve endüstriyel ihtiyaçlarda su tüketim şeklinin değiştirilmesi, su kaynaklarının kontrolsüz ve ilkesiz bir şekilde tüketilmesi, yağışların azaltılması, küresel ısınmanın artması ve de iklim değişikliği su kaynaklarının kirliliğinin artması ve kalitesinin düşmesi her alanda su kıtlığı krizini şiddetlendiren etkenler olmuştur.
Su krizi ülkelerin ekonomilerini çok kırılgan hale getirmekte, doğal olarak bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamı çalkantılı, güvensiz ve istikrarsız hale gelmekte ve ülkeler arasında siyasi çatışmalara ve şiddetli çatışmalara bile yol açabilmektedir.
Günümüzde dünya siyaset literatüründe çevresel konular, özellikle de su meselesi, jeopolitik alanda güvenliğin kaynaklarından biri sayılmaktadır. Hiçbir ülke yeterli su kaynaklarına sahip olmak hususunda emin olmadan ekonomik, siyasi ve sosyal istikrarını korumaya muvaffak olmayacaktır. Buna esasen ülkelerin ulusal güvenliğinin önemli faktörlerinden birinin nehirler ve akan sular olduğu söylenmelidir. Her türlü ve herhangi bir şekilde nehirler ve akan sulara yapılan tasarruflar bölge ülkelerini de kaygılandırmaktadır. Gelecek yıllar içerisinde nüfusun da artması ve su ve gıdaya olan ihtiyacın da artması ile bu tür kaygıların daha da artması öngörülmektedir.
Güneybatı Asya ülkelerinin ihtiyaç duyduğu suyun büyük bir bölümü ortak nehirlerden sağlanmaktadır. Bu durum, bu bölgedeki önemli ve etkili nehirlerin bir ülkenin dağlarından kaynaklandığı ve komşu ülke veya ülkelerden geçerken önemli bir havzaya aktığı anlamına gelir. Tarihsel belgelere göre akarsuların akışı istikametinde yer alan alanlar ve araziler tarafından suyun kullanımı her zaman bir hak olarak görülmüş ve su hakkı olarak ün yapmıştır.
Ancak günümüzde su kaynaklarının kıtlığı nedeniyle bazı ülkeler bu kaynaklar üzerinde mutlak egemenlik arayışına girmiştir. Bu konunun önemi dünya çapında birçok haber sitesi ve haber ajansının zaman zaman manşetlerine çıkan ülkeler arasında su üzerinden yaşanan siyasi anlaşmazlıklarda ve diplomatik çatışmalarda görülmektedir. Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki Nil Anlaşmazlığı ise en bariz örneklerden biridir.
Yeni iklim değişiklikleri ve doğa döngüsünü artan insan müdahaleleriyle Irak, İran, Suriye, Ürdün gibi bölgedeki birçok ülke sürekli su kıtlığı ve kuraklık yaşıyor. Bu grup ülkeler için komşularının sorumsuz politikaları sorunu daha da zorlaştırmıştır. Örneğin bölge hükümetlerinin baraj yapım projelerinden bahsedebiliriz. Tarihsel olarak barajın inşası, su toplamak ve tedarik etmek için ihtiyaç duyulan temel insan yapımı yapılardan biridir. Ama şimdi barajın işlevi eskisinden çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Tarım alanlarının geliştirilmesi ve sulanması, taşkın kontrolü, elektrik üretimi, endüstriyel tüketim ve benzeri durumlar yeni ve çağdaş tarihte eklenen bir işlevsel özellik olmuştur. Bu özellikler hükümetleri nehirlere yatırım yapmaya ve barajlar inşa etmeye teşvik etmiştir. Barajların düzgün işletilmesi kamu refahının temelini oluşturur ve bu nedenle baraj yapımı ekonomik olduğu için ulusal desteği de almaktadır.
Tahran Radyosu.
Ancak bu durum barajlar inşa ederek nehirlere kontrol etmek madalyonun sadece görünen yüzüdür. Bazı bölge yetkililerinin sözlerinden hareketle nehirlerin başlangıç noktası olan baraj yapan ülkelerin diğer ülkelere bu araçla baskı yapmak istediği görülmektedir. Günümüzde Güneybatı Asya'da bazen yaşanan durum, iki veya daha fazla ülke arasında paylaşılan bir nehrin yukarı havzasında bulunan ülkenin böyle bir yaklaşım içerisinde olmasıdır.
Aslında bir nehrin kaynağına ve üst havzasına baraj yapılması, suyun alt havza ülkelerine akmasını engelleyerek su kıtlığına ve çevresel krizlere neden olur. Su krizi sadece su kıtlığı değildir. Sınır ötesi işbirliği eksikliği ve su kaynaklarının kötü yönetimi su kıtlığına ve su krizine yol açabilir ve bu sorunu yoğunlaştırabilir. Nitekim bu hususta Türkiye'nin petrole karşı su politikası çerçevesinde 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf bölgesindeki binalara yapılan tahribatı aldırmadan büyük baraj projeleri Suriye, Irak ve İran olmak üzere bu su havzasının alt havzası ülkelerine büyük zararlar vermiştir. Bu zararlar arasında sulak alan kuraklığı, tozların artması, bitki ve hayvan türlerinin neslinin tükenmesi gibi durumlar söz konusu olmuştur. Böylece bölgenin ekosistemine onarılmaz zararlar verilmesinin yanı sıra tarım arazilerinin tahribi, artan işsizlik ve kırsal kesimden insan göçü gibi ekonomik sorunlar da görülmüştür.
Türkiye'nin GAP isimli baraj yapım projesi 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali yapımını kapsamaktadır. Bu yapılar konumları itibariyle Dicle ve Fırat nehirlerinin kaynak havzalarında yapılmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla Suriye ve Irak'ın tükettiği su payının sırasıyla %40 ve %80 kadar azalması öngörülmektedir. 1997 yılında Dicle Nehri üzerinde Irı Su Barajı'nın yapımı başlamış ve bölge ve dünyada tartışılan konularda birisi haline gelmiştir. Bu barajın işletilmesi Dicle Nehri'nin suyunun %56'sının Irak topraklarına akmasını engellemiştir. Türkiye bir başka benzer girişimde bulunarak 1990 yılında Atatürk Barajı'nı doldurmak için 3 ay boyunca Fırat suyunu Irak yüzüne kesti ve Irak halkı geçimine ve ülke ekonomisine büyük zararlar verdi.
Uluslararası anlaşmalara göre hiçbir ülke ortak bir havzayı besleyen nehirlerin suyunu tek başına kullanamaz ve tekelleştiremez ve bu şekilde aşağı havzadaki insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını tehlikeye atamaz. Günümüzde sınırlı toprak egemenliği ilkesi genel bir hukuk ilkesi olarak kabul edilmektedir. Bu ilke, ortak bir su yoluna sahip olan devletlerin belli haklara sahip olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda adil işletme temeline göre pay dağıtımı yapılmaktadır. Bir bölgedeki sınırları aşan suların bölüştürülmesi için uygun bir yasal rejimin olmayışı, açık ve güncel anlaşmaların olmayışı her ülkenin çıkarlarını maksimize etmeye çalışmasına neden olmaktadır.
Ekonomi gibi çeşitli alanlardaki yakınlaşma ve etkileşimlerin felsefesi insanların refahını ve yaşam standardını da artırmaktadır. Bazen imkanlar ve fırsatlar temelinde samimiyet oluşur, bazen de tehditler sözleşmenin sağlanmasına ve devam etmesine sebep olabilir. Bu bağlamda nehir havzalarının sürdürülebilir kalkınması ve su kaynaklarının entegre yönetimi ve ortak suların işletilmesinde çevrenin koruması gibi önemli ve stratejik konuların gündeme getirilmesi gerekmektedir.
Mevcutta bölge ülkelerinin ekonomik çıkarları çerçevesinde sorunları çözebilecek toplantıların düzenlenmesi her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Günümüzde su krizi bir ülkenin sınırların ötesindeki gelişmeler ile ilişkilidir. Bu krizin aşılabilmesi için bölgesel yakınlaşma ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Şüphesiz bir ülkede ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle oluşan güvensizlik ve istikrarsızlık kendi sınırları içinde kalmamakta ve bunun olumsuz sonuçları er ya da geç bölgeyi etkilemektedir. Güvenlik ve huzur, kamusal, ortak ve bölgesel bir emtiadır. Mevcutta ise su kaynaklarına ev sahipliği yapan ülkelerin su hakkı meselesini ihmal ettiği görülmektedir.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli dizi sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarımızı da www.parsi.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup
onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik